Ayrım 49, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 497. 24 Mayıs, Frost. Doktor Stanley Frost aynı fikirde değildi. Enerji endüstrisinin araştırmalarına göre Pasifik'teki ana denizaltı metan hidrat yatakları Japonya yakınlarında ve Kuzey Amerika'nın batı kıyılarındaydı. Ayrıca Okhotsk Denizi, Bering Denizi ile daha kuzeydeki Beaufort Denizi'nde başka rezervler bulunmuştu. Atlantik'teki büyük yataklar hemen Amerika'nın dibindeydi. Daha büyük rezervlerin Karayipler ve Venezuela sahili açıklarında olduğu biliniyordu. Güney Amerika ve Antarktika arasında uzanan Drake geçidi civarındaki deniz tabanı da hidratlar açısından zengindi. Yamacın çökmesinden önce Norveç açıklarındaki hidrat yatakları haritalandırılmıştı, tıpkı Doğu Akdeniz ve Karadeniz'dekiler gibi. Ama Afrika'nın kuzeybatı kıyılarında, özellikle Kanarya Adaları civarında metan rezervleri zayıf görünüyordu. Ve Frost'a göre bu çok anlamsızdı. Çünkü o bölgede soğuk, besin açısından zengin su derinliklerden yükselir, planktonlara besin sağlayarak çoğalmalarını sağlar ve bu da muhteşem Kanarya Adaları balık sürülerinin artmasını teşvik ederdi. Bu açıdan adaları çevreleyen deniz tabanının hidratlarla kaplı olması gerekiyordu. Çünkü organik yaşamın denizi doldurduğu suların derinliklerinde metan birikirdi. Kanarya Adaları'ndaki fark çürüyen malzemenin çökebileceği alan olmamasıydı. Adalar milyonlarca yıl önce volkanik patlamalarla oluşmuşlardı ve deniz tabanından kule gibi dimdik yükseliyorlardı. Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Gomera, El Hierro, okyanus tabanından 3000-3500 metre derinlikten yükselen volkanik kayaların tepe noktalarıydı. Çökelti ve organik maddeler dik yamaçlarına tutunamadan dibe kayıyorlardı. Bu yüzden konvansiyonel haritalar Kanarya Adaları'ndaki metan yataklarını göstermiyordu. Ve bu, Frost'un tahminlerine göre yapılan hesaplardaki ilk yanlıştı. Kanarya Adaları'nın görünen tepelerini oluşturduğu deniz volkanlarının genelde düşünüldüğü kadar dik olmadıklarından şüpheleniyordu. Dik olduklarını inkar etmenin anlamı yoktu ama yüzeyleri hiçbir şekilde dümdüz ve dimdik değildi. Frost en sarp stratovolkanlarda bile bayır ve teraslar bulunduğunu bilecek kadar uzun zamandır volkanlar üzerinde çalışıyordu. Kanarya Adaları'nda büyük metan yatakları olduğuna ve insanların doğru yerleri araştırmadıklarından dolayı daha bulunmamış olduklarına kesinlikle inanıyordu. Böyle bir durumda hidratlar deniz yatağında öbekler halinde yatmak yerine kayaların içinden ince damarlar şeklinde akacaklardı. Ve Frost'un çökeltinin yerleştiği terazlarda da hidrat bulunacağına kuşkusu yoktu. Frost bir hidrat uzmanı değil de volkanolog olduğu için Bormann'ı yardıma çağırdı. Potansiyel risk taşıyan adaların bir listesini çıkarmıştı. La Palma, Hawaii ve Cape Verde, ardından daha güneydeki Tristan da Cunha ve Hint Okyanusu'ndaki Reunion. Hepsi de birer potansiyel saatli bombaydı ama La Palma en büyük riski taşıyordu. Frost'un fikri doğru çıkarsa La Palma'daki Cumbre Vieja dağ sırası milyonlarca insanın yaşamında 2000 metre yükseklikten sallanan bir Demokles'in kılıcıydı. Bormann'ın çabaları sayesinde Frost ve ekibi ünlü Polar Stern'i bölgeye yapılacak keşif için ödünç alabilmişlerdi. Araştırma gemisinde Zonne'de olduğu gibi bir Victor 6000 vardı. Polar Stern balinalar saldırıdan uzak tutmaya yetecek kadar büyüktü ve midye sürüleri deniz anası veya başka türden istilacı organizmaların zamanında tespit edilebilmesi için denizaltı kameralarıyla donatılmıştı. Victor suya indirilirken Frost'un onu bir daha görüp göremeyeceğine dair hiçbir fikri yoktu. Bütün alet ve ekipmanlar derinliklerde kayboluyordu. Deneyip en iyisini umut etmekten başka çareleri yoktu. Bu önerisine kimse karşı çıkmadı. Victor La Palma'nın batı sahili açıklarında Polar Stern'den indirildi. Kıyı görüş mesafesindeydi. Robot aşağı daldı, sistematik olarak volkanın dik yüzeyini inceliyordu. Sonra 400 metre derinlikte birbirinin üstüne binen bir dizi teras göründü. Kayalardan bir sıra balkon gibi çıkmışlardı. Üstleri çökelti kaplıydı. Victor Frost'un öngördüğü hidrat rezervlerini bulmuştu. Pembe vücutlardan bir kütle üzerlerinde kıvranıyordu. Kıskaç gibi çeneleriyle kıllı solucanlar. Haziran. La Palma, Kanarya Adaları, Kuzeybatı Afrika kıyısı. Peki solucanlar Japonya'da veya Amerika'da çok daha fazla zarar verebilecekken bir tatil beldesindeki bu hareketliliğin sebebi ne diye sordu Frost. Kuzey Denizi nüfusun yoğun olduğu bir bölgeydi. Amerika sahili insan kaynıyor, Honshu da aynen öyle. Ama bu bölgelerdeki solucan kolonileri bir dalga yaratmaya bile yetmeyecek büyüklükte. Ve şimdi de burada Afrika'nın kuzeybatı kıyısı açıklarında solucanlar bulduk. O zaman kendimize neden sorusunu sormalıyız. Her zamanki gibi beyzbol şapkasını takmış ve petrol işçisi takımlarını giymiş olan Frost, ada boyunca uzanan volkanik dağ sırasının batı yüzünde duruyordu. Devasa erozyon krateri ünlü Caldera de Taburiente kuzeydeydi ve dik kaya duvarları ile çevrelenmişti. Ardında dağ sırası güneye devam ediyor, volkanik koniler dizisi üzerinde uzanıyordu. Frost'un yanında Boorman ve De Beers şirketler topluluğundan iki temsilci vardı. Bir yönetici ve Jan van Marten adında bir teknoloji uzmanı. Bir tepede toplanmışlardı. Helikopterleri yan taraflarındaki kum piste inmişti. Oradan kraterin içindeki yemyeşil manzaranın büyüleyici güzelliğine bakıyorlardı. Uzun bir zirveler dizisi göğe yükseliyordu. Kara lav izleri kıyıya kadar iniyor ve narin yeşilliklerle lekeleniyordu. La Palma'daki patlamaların arasında uzun aralıklar vardı ama yine de bir sonraki patlama her an olabilirdi. Jeolojik açıdan Kanarya Adaları hala göreceli olarak gençti. 1971'de yeni bir volkan Teneguia kendini belli etmiş ve adanın güney ucunda patlayarak karayı birkaç hektar uzatmıştı. Teknik olarak dağ sırası birçok bacası olan tek bir volkandı. Bu yüzden insanlar ne zaman adanın volkanik durumunu konuşsalar genelde ona bir bütün olarak kum resırtı derdi. Sorumuz şudur dedi Boorman, daha çok hasar verebilmek için hangi bölgeleri kolonize etmeliler? Gerçekten bu kadar detaylı planlandığını düşünmüyorsunuz öyle değil mi diye sordu yönetici kadın. Aklı karışmışçasına kaşlarını çattı. Şu anda her şey kuramsal dedi Frost. Ama burada olayların arkasında bir zekanın var olduğunu farz edersek inanılmaz stratejik hareket ediyorlar. Kuzey Denizi felaketinin sonrasında herkes bir sonraki afetin yoğun nüfus bölgelerinden birinde olacağını düşündü. Ve hakikaten solucanlar böyle bölgelerde bulundu ama küçük sayılarda. Bu sözde orduların tükenmesi veya yeni solucan ordularının yaratılmasının zaman alması en bariz açıklama olabilir. Ama bence dikkatimiz özellikle yanlış yönlendirildi. Gerhard ve ben Kuzey Amerika ve Japonya'daki güçsüz istilaların sadece bir dikkat dağıtma taktiği olduğuna eminiz. Ama La Palma hidratlarına saldırmanın amacı ne olabilir ki diye sordu kadın. Kimse buranın yüksek aktiviteye sahip bir bölge olduğunu iddia edemez. De Beers şirketi Frost ve Boorman metan yiyen solucanları vakumlayacak bir teknoloji aradıklarında meseleye dahil olmuştu. Namibya ve Güney Afrika sahillerinin deniz tabanı onlarca yıldır elmaslar için taranıyordu. Çok çeşitli şirketler işin içindeydi ama sektördeki en büyük oyuncu 180 metre aşağıdaki madencilik çalışmaları için gemiler ve platformlar kullanan uluslararası elmas şirketi De Beers'ti. Birkaç yıl önce De Beers daha derinlerde madencilik yapabilmek için yeni yollar geliştirmeye başlamıştı. Uzaktan kumanda edilebilen denizaltı paletli kazıcıları ile kumu ve mineralleri vakumluyor, bunları emme boruları vasıtasıyla yüzeydeki destek gemilerine iletiyorlardı. En son projeleri yatay zemine gerek duymadan iş görebilecek daha esnek bir sistem geliştirmekti. Yeni teknoloji uzaktan kumandalı bir emme borusu ile dik yüzeyleri vakumlama yeteneğine sahip olacaktı. Teorik olarak sistem binlerce metre derinlikte işleyebiliyordu ama öncelikle o uzunlukta bir boru inşa etmek gerekiyordu. Komite De Beers tarafından bu işle görevlendirilen ekiple doğrudan temasa geçmeye karar vermişti. kuruluşun iki temsilcisine şimdiye kadar sadece teknolojilerinin dünya çapında bir felaketi önleyebileceği söylenmişti. Ve bunu başarmak için yüzlerce metre uzunluğunda bir emme borusuna acilen ihtiyaç vardı. Frost, Cumbre Vieja'ya bir ziyarette bulunmayı teklif etmişti. Görevleri başarısız olduğu takdirde insanlığın başına neler geleceğini burada anlatacaktı. ''Ah, manzaranın sizi aldatmasına izin vermeyin.'' dedi. ''Burada epey bir hareketlilik var.'' Serin deniz melteminde şapkasından çıkan saç telleri uçuşuyordu. Mavi gökyüzü güneş gözlüklerinin camına yansıyordu. Fred Çakmaktaş ile Terminator karışımı bir şeye benziyordu ve sesi huzurlu çam ormanlarına kadar taşınıyordu. Eğer 2 milyon yıl önceki volkanik patlama Kanarya Adaları'nı denizden dışarıya yükseltmeseydi şu anda burada duruyor olamazdık. Cennet gibi görünebilir ama sizi aldatmasın. Aşağıda bir çiftçi köyü var. Adı Tiharafe ve harika bir yer. Muhteşem Cuesos de Almandras satarlar. Her yıl 8 Eylül'de Fiesta del Diablo kutlamalarını yaparlar. Bir şeytan köy meydanı boyunca koşarak alev kusar. Neden? Çünkü adalılar Cumbre'nin doğasını bilirler. Ateş ve patlamalar burada doğal yaşamın bir parçasıdır. Bunu bilirler ve solucanların arkasındaki güç de biliyor. Adanın nasıl yaratıldığını biliyor. Ve eğer bir şeylerin nasıl yapıldığını bilirseniz, genellikle zayıf noktalarını da bulabilirsiniz. Frost bayırın kenarına doğru birkaç adım attı. Gevrek volkanik kayalar adamın Doc Marten botlarının altında çıtırdadılar. Aşağıda uzakta pırıl pırıl dalgalar kıyıya vuruyordu. 1949'da Cumbre Vieja bir patlamayla harekete geçti. Patlama kraterlerinden birinden San Juan volkanından gelmişti. Çıplak gözle görmek zordur ama o zamandan beri kilometreler boyunca bir fay adanın batısından durduğumuz yere kadar uzanıyor. Büyük bir olasılıkla bu kırılma La Palma'nın derinlerine kadar iniyor. Patlama sırasında Cumbre Vieja dağ sırasının bir bölümü 4 metre kadar okyanusa kaydı. Bir sonraki patlamada kayalarda kısılıp kalmış alışılmadık derecede yüksek miktarda zemin suyu sayesinde adanın batısındaki bölgelerin tamamen denize çökmesi büyük olasılık. Sıcak magma volkanik vacaya doluştuğunda su bir anda genleşecek ve buharlaşacak. Ortaya çıkacak basınç batı kanadını rahatlıkla suya doğru patlatabilir. Daha şimdiden dengesizleşti ve doğu ile güney kanatları üzerine baskı yapıyor. 500 kilometre küp kadar kaya okyanusa çökecek. ''Bunu okumuştum.'' dedi Van Marten. ''Kanarya Adaları yetkilileri bu teorinin şüpheli olduğunu söylüyorlardı.'' ''Şüpheli mi?'' Frost Eriha'nın trompetleri gibi gürledi. ''Asıl şüpheli olan bir şey varsa o da açıklamalarında sorundan bahsetmemeleri. Tek umursadıkları turistleri korkutup kaçırmamak. Ama bu sorunu ortadan kaldırmayacak. Dünya şimdiden daha küçük ölçeklerde benzer afetleri gördü. 1741'de Japonya'da Oshima patlayarak 30 metre yüksekliğindeki dalgaları tetikledi. 1888'de Yeni Gine'deki Ritter Adası'nın çöküşüyle daha fazla dalga oluştu. Ama orada çöken toprak miktarı buradaki olasılığın ancak %1'iydi. Bir GPS ağı sürekli olarak Hawaii'deki Kilauea yanardağını gözetleyerek herhangi bir hareketlenmeye dair bir işaret arıyor ve gerçekten de hareket ediyor. Güneydoğu tarafı yılda 10 santimetrelik bir hızla denize doğru kayıyor ve hızlanırsa Tanrı yardımcımız olsun. Sonuçları hayal edilemeyecek kadar korkunç olacaktır. Volkanik adalar yıllar geçtikçe dikleşmeye meyillidir. Eninde sonunda bir bölümleri kırılır. La Palma'daki yetkililer gerçekle yüzleşmek istemiyorlar. Mesele bunun olup olmayacağı değil, ne zaman olacağıdır. 100 yıl mı, 1000 yıl mı, emin olamayacağımız tek şey zamanlaması. Buradaki volkanlar pek uyarı vermezler.
Peki adanın yarısı denize düşerse ne olur diye sordu yönetici.
Kaya kütlesi çok büyük miktarlarda suyun yer değiştirmesine sebep olur dedi Boğurman ve bu su gitgide yükselir. Tahminlerimize göre dalga saatte 350 kilometrelik bir çarpma hızına sahip olacaktır. Dökülen enkaz deniz yatağında 60 kilometre boyunca yayılacak ve suyun toprak kaymasının üzerinden aşmasını engelleyerek yer kaymasının sebep olduğundan çok daha fazla suyun hareketlenmesine sebep olan dev bir hava kabarcığı yaratacak. Sonra neler olacağı üzerine tartışmalar var ama senaryolardan hiçbiri iç rahatlatacak türden değil. Toprak kayması La Palma açıklarında muhtemel yüksekliği 600 metreden 900 metreye kadar değişecek bir mega dalga yaratacak. Dalga Atlantik boyunca saatte 1000 kilometre hızla ilerleyecek. Depremlerin aksine toprak kaymaları ve yamaç kırılmaları noktasal olaylardır. Bu da dalganın enerjisinin okyanusa yayıldıkça dağılacağı anlamına gelir. Kaynağından uzaklaştıkça düzleşecektir.
Bu da bir şey dedi teknoloji uzmanı.
Pek değil. Kanarya Adaları bir anda silinip süpürülecek ve bir saat sonra 100 metre yüksekliğindeki bir tsunami Afrika'nın batı sahra kıyılarına vuracak. Şöyle düşünün. Avrupa tsunamisi fiyortlarda 40 metre yüksekliğe erişmişti ve hepimiz orada neler olduğunu biliyoruz. Patlamadan 6 ile 8 saat sonra 50 metre yüksekliğinde bir dalga Karayipler'e vuracak ve Antilleri harap ettikten sonra New York'tan Miami'ye kadar Amerika'nın doğu sahilini sular altında bırakacak. Çok geçmeden dalga benzer şiddetle Brezilya'yı vuracak. Daha küçük dalgalar İspanya, Portekiz ve Britanya adalarına kadar erişecek. Bunun sonuçları Orta Avrupa'da bile mahvedici olacak. Avrupa ekonomisi çökecektir. Döbeyers temsilcileri bembeyaz kesilmişti. Frost onlara sırıttı. Derin darbeyi görmediniz sanırım.
Filmden mi bahsediyorsunuz? O dalga çok daha büyüktü dedi yönetici. Yüzlerce metre yüksekliğindeydi.
50 metre New York'u dümdüz etmeye yeter. Dalganın darbesi bütün ABD'nin bir yılda kullandığından daha fazla enerji açığa çıkaracaktır. Bir binanın ne kadar yüksek olduğu önemli değildir. Tsunami'nin darbesini yiyen temelidir. Binanın geri kalanı kaç katlı olursa olsun çökecektir. Ve hiçbirimiz herkesi kurtaracak bir Bruce Willis değiliz. Dağ sırasının sonunu işaret etti. Batı kanadını çökertmek için iki yol var. Ya Cumbre Vieja patlayacak ya da bir denizaltı heyelanı olacak. Solucanlar bir yer kayması için uğraşıyorlar. Avrupa'da yaptıklarının minyatür bir versiyonu ama gücü yanardağın su altındaki bölümünü koparmaya ve dibe sürüklemeye yetecektir. Kayalar denizin derinliklerine batacak ve bu sayede küçük bir depremi tetikleyerek Cumbre sırtını dengesizleştirecektir. Deprem bir patlamayı bile tetikleyebilir ama her halükarda batı kanadı kopacak. Bu muhakkak gerçekleşecek ve önümüzde çok büyük bir felaket var. Norveç açıklarındaki solucanların görevlerini bitirmeleri birkaç hafta almıştı. Burada işler daha da hızlı ilerleyecektir.
Ne kadar vaktimiz var?
Daha şimdiden çok geç kaldık sayılır. Bu solucanların hareketleri epey kurnazca ve bizim ulaşmamızın zor olacağı noktalara yerleşmişler. Tüm plan açık denizde yayılacak mega dalgaların gücüne dayanıyor. Şimdiden Kuzey Denizi'nde bir puan aldılar ama o buna kıyasla küçük ölçekteydi. Eğer bu zararsız görünen küçük ada okyanusa çökerse insan medeniyeti işlerin ne kadar zorlaşabileceğini görmüş olacak. Van Marten çenesini ovuşturdu.
Emme borusu için hazırlamış olduğumuz bir prototip var. 300 metre kadar derinde çalışabiliyor ama.
Boruyu uzatabiliriz diye önerdi yönetici.
Hızla bir çözüm bulmamız gerekiyor ve eğer üzerinde çalıştığımız diğer her şeyi bırakırsak, beni asıl endişelendiren destek gemisi.
Bir geminin büyüklüğü yetmez dedi Bauerman. Milyarlarca solucanın oluşan bir koloni muazzam bir biyo kütle demektir. Bunu pompalayacak bir yer bulmanız gerek.
Asıl sorun bu değil. Bir çeşit nakli her zaman yapabiliriz. Hayır, ben asıl borunun panelinin olacağı komuta gemisini düşünüyordum. Eğer borunun uzunluğunu 400 ya da 500 metreye kadar uzatacaksak, bunu taşıyabilecek kadar büyük bir gemiye ihtiyacımız olacak. Bu yarım kilometrelik bir boru demek, kurşun gibi ağır ve derin deniz kablolarından daha kalın olacaktır. Onu sarıp kaldırma imkanımız yok. Üstelik boruyu yönlendirirken geminin sabit kalmasına ihtiyacımız var. Bir saldırıdan endişe etmemiz gerektiğini sanmıyorum ama hidrostatik dert olacaktır. O uzunlukta bir boru geminin sudaki dengesini etkilemeden öylece bir taraftan aşağı sarkıtılamaz.
Bir tarak gemisine ne dersin?
Yeteri kadar büyük değil. Adam bir an düşündü. Bir sondaj gemisi belki. Hayır, en iyisi bir yüzer platform. Onlarla önceden çalışmışlığımız var. Bir çeşit duba sistemine ihtiyacımız olacak. İdeal olarak yarı denizaltı bir yapı, şu açık deniz endüstrisinin kullandığı türden bir şey. Yalnız biz onu bir noktada demirlemek istemiyoruz. Suda normal bir gemi gibi dolaştıracağız. Manevra kabiliyetinin olması gerek. Diğerlerinden uzaklaştı. Rezonans frekansları ve dalga değişkenleriyle ilgili bir şeyler mırıldandı. Sonra yanlarına geri döndü. Bir yarı denizaltı işi görür. Sabittir, mobildir ve vinç kolu için mükemmel bir alan sağlar ki unutmayalım o da epey ağır olacak. Namibya'da bize rahatça uyacak bir yarı denizaltı var. Her birinde 6000 beygir gücünde bir motor olan iki pervanesi var. Eğer ihtiyacımız olduğunu düşünürsek ona fazladan birkaç itici ekleyebiliriz.
HRM mı diye sordu yönetici.
Doğru.
Ondan kurtulmak istediğimizi sanıyordum.
Daha hurdalığa çıkmaya hazır değil. İki ana dümeni var ve güverte 6 adet büyük kolonla destekleniyor. Tam ihtiyacımız olan şey. Evet 1978'de inşa edilmiş ama işimizi görecektir. En basit çözüm bu. Bir vinç kulesine ihtiyacımız olmaz. Onun yerine 2 ayrı vincimiz olur. Birini boruyu indirmek için kullanırız. Solucanları yukarı pompalamak dert olmaz. Ve solucanları boşaltmak için gemileri bağlama şansımız olur.
Kulağa iyi geliyor dedi Frost. Ne zaman hazır olur?
Normal koşullarda 6 ay içinde.
Ya bu koşullarda?
Hiçbir şey için söz veremem. Eğer hemen başlarsak 6 ile 8 hafta arası.
Adam ona baktı. Onu en kısa zamanda hazır etmek için gücümüzün yettiği her şeyi yapacağız.
Bu tür şeylerde gayet iyiyiz. Ama bu sürede yetiştirmeyi başarırsak bunu yine de bir mucize olarak kabul etmelisiniz.
Frost başını sallayarak onayladı. Atlantik'e doğru baktı. Masmavi önlerinde uzanıyordu. Suyun 600 metrelik bir duvar halinde yükselmesini aklında canlandırmaya çalıştı. Dert değil dedi. Bir mucizeye ihtiyacımız var.
49. ayrımın sonu. Sayfa 504.